Herkese yeniden tekrar merhabalar arkadaşlar. Yayının bu kadar gecikmiş olması dolayısıyla özür diliyorum. İş yoğunluğu ve bazı rahatsızlıklardan dolayı yayınımızı biraz geciktirdik. Tekrar kusurumuza bakmayın. Bugünün konusuna başlamadan önce Müslüman Türklerin 3 aylarını kutluyor ve hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türk İslam toplumunun kanayan yaralarından biri olan Doğu Türkistan'ı konuşacağız bugün. Ancak konuşmaya başlamadan önce ben almış olduğum geri dönüşler ve bazı konular hakkında biraz vaktinizi almak istiyorum. Bu konular hakkında konuşmak istiyorum. Şimdi biz podcast kanalı kurup bu mecralarda yayınlarımızı paylaşmaya başlarken en büyük hedeflerimizden biri Türklüğü, tarihi ve bu ülkenin genel sorunlarını konuşmayı hedeflemekti. Bunu hedeflemiştik. Türkiye'de podcast mecrası daha çok ilginç bilgiler, işte kişisel gelişim ve bu mecrayı elinde tutmaya çalışan birkaç platformun yüklediği yayınlar ile dolu. Nadir olarak bazı arkadaşlarımız tarih ve siyaset hakkında konuşuyorlar. Bazı yayınları dinledim, takip ettiklerim de var. Bu arkadaşlarımla şahsen tanışamadık ancak çok değerli ve çok güzel bilgiler paylaşıyorlar. Biz ise hayatımızın her noktasında Türklüğü savunmayı kendi düşüncelerimiz gereğince kendimize vazife edindik. Yani 3000-4000 yıllık bir Türk toplumunun başarılı olmasını, bağımsız ve güçlü olmasını, gençlerinin yarınlara umutla bakabilmesi için mücadele etmeyi vicdani bir sorumluluk olarak biliyoruz. Hayatta insanların kişisel görüşleri olabilir, siyasi düşünceleri olabilir. Bizim de her insan gibi görüş ve yatkın olduğumuz düşünceler muhakkak ki mevcut. Ancak bu kanal yayın hayatına başlarken siyasi düşüncelerimizi bir kenara bırakmış olmamız, mensup olduğumuz Yüce Türk Milleti'ni savunmayacağımız ya da tarihini konuşmayacağımız, işte Türkiye Cumhuriyeti ve diğer Türk devletlerini, Türk soydaşlarımızın bulunduğu coğrafyaları konuşmayacağımız anlamına gelmiyor. Karabağ, Doğu Türkistan'ı, Musul'u, Kerkük'ü, Batı Trakya'yı, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar adını unuttuğum coğrafyalardaki Türklüğü, Türk toplumunu konuşmak, Türk tarihini konuşmak benim ve bizim için bir vazifedir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi hayattaki yegane üstünlüğümüzü Türk olarak doğmakta görüyoruz. Şimdi bazı geri dönüşlerde Türkiye'deki podcast mecraları içerisinde Türklük konuşmanın bizim ve kanalımız için büyümemize engel olacağı, genel olarak konuşulan konuları konuşmadığımız için geride kalacağımız tarzında geri dönüşler duyduk. Ki biz zaten kanalımızın adını bunun için gayri nizami koymuştuk. Bizim için çok büyük dinlenmelere, müthiş kitlelere ulaşmak, bir şeyler kazanmak amacı yok bu işi yaparken. En büyük amacımız sadece tarihin ve Türklüğün bilinmeyen noktalarını doğru bir şekilde aktarmak. Anlattıklarımız, konuştuklarımız içerisinden en ufak bir bilgiyi bile bir kişiye dahi doğru bir şekilde anlatabilirsek kendimizi zaten başarılı sayıyoruz. Bir de neden bu kadar Türklük düşkünü olduğumuz hakkında sorular geliyor dinleyen arkadaşlarımızdan. Teşekkür ediyorum bu soru için. Ona da şöyle cevap verelim. Neden Türklük düşkünü olmayayım? Yani biz dünyanın farklı coğrafyalarından bu topraklara gelmiş veya Anadolu topraklarında doğmuş, var olmuş insanların torunlarıyız. Kafatası ırkçılığı falan da yapmıyoruz. Kendimizi Türk dünyasının, Türk toplumunun örf, adet, gelenek ve göreneklerine bağlı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne sadakati ve bağlılığı olan insanlar olarak Türk görüyoruz. Bir insanın etnik köken olarak ne olursa olsun bunu özgürce söyleyebiliyor olması, ama biz Türk'üz dediğimiz zaman yok ya nasıl Türk'sün sen, nereden gelmesin sen onu söyle sorusuyla karşılaşıyoruz. Bu beni çok üzüyor. Türk'üm kardeşim ben, yani kendimi Türk hissediyorum. Türklük ve Türk devletlerinin, Türk toplumlarının kalkınması, işte muasır medeniyet seviyesine gelmiş olması, bu ülkede yaşayan tüm insanların Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında dünya çapında başarılı olmasını istiyorum. Yani Türklerin hangi dine mensup olursa olsun özgürce dinlerini, gelenek ve göreneklerini yaşamasını istiyorum. Velhasıl kelam geri dönüşlere teşekkür ediyorum. Hem de bu şekilde cevaplamış olmak istiyorum. Şimdi bugünkü konumuz da Türk coğrafyasının kanayan yaralarından biri ki ülkemizde siyasal İslamcıların ve dünyadaki Müslümanların sırf Türk oldukları ve bazı çıkarları doğrultusunda unuttukları, sümenaltı ettikleri Doğu Türkistan'ı konuşacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Doğu Türkistan, Orta Asya'nın ortasında yer alan bizlerin Türkistan dediği coğrafyanın doğu kesimi. Aynı bölgeyi Sincan Uygur Özerk bölgesi adıyla da biliyoruz. Bölgenin tarihine bakarsak Göktürkler, Çağatayanlığı, Doğu Çağatay Devleti, Doğu Türkistan Cumhuriyeti, Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti, işte Karahanlılar, Kansu Uygur Krallığı gibi birçok eski Türk devletinin hakimiyetinde olan bir bölge. Bu bölge yıllardan beri Çinliler ve Türk devletleri arasında sürekli el değiştirilen bir yer. Çok fazla geçmişinden bahsetmeden günümüzde yaşanan şeyler hakkında konuşmak istiyorum. 1960 yılından beri devam eden dini etnik çatışmaların mevcut olduğu bir yer Doğu Türkistan. Uygur Türkleri Sovyetlerin desteğiyle kurmuş oldukları Doğu Türkistan Cumhuriyeti'nin Çin tarafından 1949 yılında ihlak edilmesiyle beraber bölgede çeşitli soykırımlara uğruyorlar. Bu soykırımlar bugün hala devam ediyor. Örneğin şöyle söyleyelim, yani 1953 yılında bir nüfus sayımı yapılıyor. Bu nüfus sayımına göre bölge nüfusunun %75'i Uygur Türk'ü, %6'sı ise Han Çinlisi'ydi. 2000 yılında tekrar yapılan nüfus sayımına baktığımızda Han Çinlileri %40,57'ye yükseliyor. Uygur Türkleri ise %45,21'e düşüyor. 50 sene gibi bir sürede bölgede yaşanan bu demografik değişikliğin en büyük nedeni Çin'in bölgede Uygur Türklerine karşı uygulamış olduğu politikalar, asimilasyon politikaları. Yakın tarih içerisinde birçok meydan olayları yaşandı bu bölgede. Örneğin 1997 Şubat'ında yaşanan bir olay var. Ramazan ayındaydı. Ramazan o dönemde Şubat'a denk geliyordu. Bağımsızlık için eylem yapan 30 Uygur Türkü'nün öldürülmesi üzerine Gulca şehrinde büyük gösteriler başladı. Gunca'ya giren Çin polisi ve Halk Kurtuluş Ordusu tarafından silahla bastırıldı bu olaylar. Çin resmi raporlarına göre olaylarda 9 kişinin öldüğü açıklandı. Ancak Uygur Türklerinin paylaştığı verilere göre 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. Bir de özellikle 2009 yılında yaşanan olaylar var. Bu olaylar ilk olarak Umurçi'de bulunan bir fabrikada iki Han Çinlisi kadına 6 ya da 7 Uygur Türk erkeğinin tecavüz veya tacizde bulunduğu dedikodusuyla Han Çinlileri ve Uygur Türkleri arasında etnik kökenli bir gerilim başladı. Bu gerilim tırmandı bu olaylarda, bu dedikodunun yayılmasıyla. Bu dedikodudan sonra çıkan olaylarda iki Uygur Türk'ü işçinin ölümüyle sonuçlandı. Uygurlu liderlerin iddiasına göre ölü sayısı çıkan olaylarda çok daha fazla. Yerel medyaya göre tecavüz dedikodusunu işinden memnun olmayan bir Hanlı işçi tarafından, Han Çinlisi bir işçi tarafından uydurulduğu söylendi. Olaylar sonrasında resmi kaynaklar tarafından tecavüz olayıyla ilgili herhangi bir kanıta rastlanmadığı da belirtilmiştir. Bu olaylar biraz uzun sürdü bölgede. Bunların üzerine Uygur Türkleri şehirde bazı gösterilere başladı. Protesto gösterileri bir noktadan sonra Hanlı Çin halkına karşı bir şiddet eylemine dönüşmeye başladı. Yani Uygur Türkleri ve Han Çinlileri arasında bir şiddet eylemine dönüşmeye başladı. Hükümet tarafından protestonun barışçı olmadığı açıklandı. Şiddet olaylarının Dünya Uygur Kongresi tarafından internet üzerinden koordine edilerek yapıldığı iddia edildi Çin tarafından. Çin güvenlik güçleri gösterilere çok sert şekilde karşılık verdi. Çin medyasına göre çıkan çatışmalarda 137'si Han Çinlisi, 46'sı Uygur Türk'ü, biri de Hui olmak üzere 184 kişi hayatını kaybetmiş. 1680-1690 kadar kişi yaralanmış. 1400-1500 kadar kişi de tutuklanmıştı. Dünya Uygur Kongresi lideri Rabia Kadir ise Washington'da yaptığı açıklamada edindiğimiz bilgilere göre ölü sayısı 1000'in üzerinde, kimileri 3000 rakamını telaffuz ediyor diye bir açıklama yapmıştı. Ayrıca bu Umurçi'de başlayan olaylar kısa süre sonra Kaşgar'a sıçramış. Çinli yetkililer 10 Temmuz'da yabancı habercilerin şehri terk etmesini istemişti. Tursun Gül isimli bir Uygur kadınının 7 Temmuz'da zırhlı araçların önünde tek başına dikilerek yaptığı eylemde Tiananmen Meydanı'ydı yanlış hatırlamıyorsam, tankın önüne çıkan Çinli asker, Çinlinin hareketine benzetildi. O fotoğrafı hatırlayanlarınız olabilir ve o eylemde Umurçi başkaldırısının sembol haline gelmişti. 10 Temmuz 2009'da Umurçi'de cuma namazının kılınmasının yasaklanmasına karşın tepkiler üzerine bazı camilerde ibadete izin verildi. Namaz sonrasında olayları protesto etmek, kararları protesto etmek isteyen Uygurlara yine polis müdahale etti. Çin polisi müdahale etti. Bazı göstericiler gözaltına alındı. Tabii bu gösteriler ve olaylar Çin'in takviye kuvvetleri bölgeye yollaması ve orantısız şiddet dolu müdahaleleri sonrasında sona erdi. Çin uzun yıllardan beri bölgedeki Uygur ve Kazaklar başta olmak üzere Müslümanlara karşı pek çok insan hakları ihlali gerçekleştiriyor ve bu durumda insan hakları örgütlerince sık sık raporlara geçiriliyor. Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine karşı pasaport verme zorlaştırılmış durumda. Bu durum en temel insan haklarından biri olan seyahat özgürlüğünün kısıtlanmasıdır. Böyle algılanıyor. Çin'in çıkarttığı yasaya göre Doğu Türkistan'da birlikte cemaat yaparak, cemaatle beraber namaz kılmak, dini giysilerle iş yerine gitmek, işte kadınların başörtü takması ve kişinin İslam dini mensubu olduğunu gösteren bazı sembolleri kullanması suç sayılıyor. Ayrıca öğrencilerin ve devlet memurlarının da oruç tutması yasaklandı. Bu Sincan Uygur Özerk bölgesindeki, yani Doğu Türkistan'daki camiler, Müslüman türbeleri, mezarlıklar sistematik bir yıkımın hedefi. Tahminen 16 bin kadar caminin tahrip edildiği ya da hasar gördüğü biliniyor. Minarelerinin yıkıldığı biliniyor. Dekoratif özelliklerin temizlendiği ya da üstünün kapatıldığı aktarılıyor. İngiltere'de yapılan bir analize göre Çin'deki camilerin ve dini alanların 1/3'ünden fazlası 2016 ve 2018 arasında önemli yapısal hasarlarla karşılaştı ve camilerin ve türbelerin yaklaşık 1/6'nın tamamen yıkıldığı söylendi. Buna İmam Asım'ın mezarı, Taklamakan çölünde bir çamur mezarı ve Ali Arslan Han'ın mezarındaki Ordam Türbesi de dahil, bunların da yıkıldığı, yok edildiği söyleniyor. Uygur Müslümanları için bu kabirler, mezarlar önemli çünkü bu mezarlarda tekrarlanan hacların bir Müslümanın haccını tamamlama yükümlülüğünü yerine getireceğine inanılıyor. Böyle sistematik bir saldırı altında Uygur Türkleri, son dönemlerde fazlasıyla duyduğumuz toplama kampları, daha doğrusu bunlar eğitim kampları olarak açıklandı Çin tarafından ama toplama kampları da mevcut. 1945'li yıllarda, 40'lı 45'li yıllarda Nazi Almanyası'nın yaptığını andıran toplama kampları, oraya giden Uygur Türklerinden tekrar haber alınamaması, çıkanların çok az sayıda olduğunu, öğretim adı altında, o kamplardaki eğitim öğretim adı altında Uygur Türklerine işkenceler edildiği, asimile edilmeye çalışıldığı da raporlar tarafından ortaya çıkartıldı. Şimdi gelelim aynanın karşısına. Türkiye Cumhuriyeti maalesef birçok konuda Uygur Türklerine destek olamadı veya olmadı. Dünya Uygur Kongresi lideri Rabia Kader'in Türkiye girişine izin verilmemesi gibi durumların olduğunu ben şahsen hatırlıyorum. Türkiye'deki bazı iş adamı sıfatına sahip vasıfsız patronlar furyasının üyelerinden olan bazı iş insanlarının sırf Çin firmaları ve Çin'de yapmış olduğu ticaretin etkilenmemesi için Uygur Türklerine hakaret ettiklerini, onları terörist, hain gibi sıfatlarla suçlamaya çalıştıklarını falan da okuduk basında. Sağ olsun bizim basınımız bu haberleri sık sık paylaşırken doğru düzgün bir şekilde aktarmadıklarını da görüyoruz. Uygur Türklerinin uğradığı zulmü doğru düzgün bir şekilde aktarmadıklarını görüyoruz. Belki de kendilerinin Almanya, İngiltere, Amerika ya da diğer ülkeler tarafından fonlanması gerekiyordur, bilemiyorum. Ama malum günümüzde bazı gazetecilerimiz fonsuz çalışmamayı bir ilke haline getirdikleri için eminim ki Uygur Türkleri tarafından da bir fon arayışı içerisinde olabilirler. Kendilerinden başka bir şey görmeyen, gözlerini para, petrol ve harem kültüründen başka bir şeye açmamış zengin İslam ülkeleri de doğal olarak Uygur Türkleri konusunda fazlasıyla sessiz. Konu topraklarını satıp belki Eskişehir kadar bile büyük olmayan İsrail ve Yahudiler ile sürekli çatışan Filistinliler olunca onları asla unutmayan, her fırsatta onlara desteklerini açıklayan, eylem yapan İslam dünyası ve ülkemizin siyasal İslamcıları da sanırım bölgede yaşananları Müslüman Türkler olduğu için görmezden geliyor. Konu sadece dini değil aslında. Yani siyasi olarak da bugün terör örgütünün yanında boy boy fotoğrafları olan %0.22'lik, 24'lük parti liderlerinin de Uygur Türklerine karşı tutumunu ben çok iyi biliyorum. Siz de hatırlayabilirsiniz. Komünizm ile yönetildiği iddia edilen Çin'e karşı ülkemizin insan hakları savunucuları, işte eşitlik ve adalet düşkünü olan insanlar, sosyalist ve komünist olarak kendilerini tanımlayan insanların da maalesef yine sessiz olduğunu görüyoruz. Belki bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi çıkarları için Çin ile olan çekişmesinde Uygur Türklerinin durumunu kullanıyor olması da emperyalizmin en büyük resimlerinden bir tanesidir. Biz bütün bunları düşünüp aynanın karşısında bakınca Uygur Türk kardeşlerimizi savunmayı da yayının başında söylediğimiz gibi bir görev ediniyoruz. Doğu Türkistan davasının savunucularından İsa Yusuf Alptekin'e de Allah'tan rahmet diliyor ve Uygur Türklerinin özgürce dinlerini ve kültürlerini yaşamalarını diliyorum. Bugün çok fazla Türklük vurgusuyla konuşmuş olsak da Uygur Türklerinin uğramış olduğu zulüm ve zorlukları görmek için sadece Türk olmak ya da bazı duygulara sahip olmak gerekmiyor. İnsan hakları, eşitlik, adalet, hukuk, kardeşlik gibi duygulara veya içinde birazcık olsun merhamet ve acıma duygusu olan, üzülme duygusu olan her insanın bu zulüm hakkında bir fikrinin olması ve konuşması gerektiğini hatırlatarak bu bölümümüzün sonuna geliyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.